Ayrım 25, Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 299. 49. Bölüm. Cömert Didier Panev'in evinin kapısını çaldı, kapıyı kollarında oğluyla lekesiz Uhabet açtı. İskemleyi getirdim dedi marangoz, ama ben senden bir şey istemedim ki. Yontucular bu iskemlenin acil olarak buraya getirilmesini söyledi. Onun için hazır olan bu iskemleyi seçtim. Sağlamdır, bana güvenebilirsin. Panep hala uyuyor, gidip uyandırayım onu. Genç dev, koca koca duvarları güneşe ve aya tapan firuze resimleriyle donattığı harika düşünden uyanmak zorunda kaldı. Gerçeğe dönerken sol böğründe hafif bir acı duydu. O nal hayvanı bir kaburgasını kırmıştı. Didya seni görmeye gelmiş dedi Uhabet tatlı sesiyle. Tatil günü neden rahatsız ediyormuş beni? Bir iskemle yüzünden. Kafası hala dalgın olan Panep olayı hatırladı. Neşeli bir kahkaha atıp karısıyla oğluna sarıldı. Senin için bir armağan Uhabet. Doğru, bir iskemle istiyordum ama bu kadar acele değildi. Fırsatları kaçırmamak gerek. Ben açım. İskemleyi kutlamak için Didya'yı yemeğe alıkoyalım mı? Sokaktan bir tartışmanın sesleri yükseldi. Panep fırladı. Didya ile çekişen İmuni'yi gördü. Küçücük sıska katip yardımcısı marangozun iri gövdesinden ürkmüyor gibiydi. Canımı sıkıyorsun İmuni, yazıhanene dön. Meslektaşımı da rahat bırak. Katip öfkeyle Panep'e döndü. Bu köyde yasalar var. Ne sen ne de bir başkası yasalara karşı gelemez. Bakalım şimdi neler çıkaracaksın. İmuni ayağını muzaffer bir komutan gibi iskemleye dayadı. Bu eşya dedi. Bunu da mı ben çıkarıyorum? O benim. Senin ilgilenmen gerekmez. Tam tersine bu iskemlenin bir cenazeye ait olup olmadığını, marangoz ile senin karanlık bir kaçakçılığa soyunup soyunmadığınızı bilmem gerek. Panep kollarını kavuşturdu, meraklı bakışlarını İmuni'ye dikti. Saçmalıklarını herkese anlatmanda şaşılacak bir şey yok. Ama tam da teslimat sırasında burada bulunman dikkatimi çekti. Sakın sana birisi bilgi vermiş olmasın. Önemi yok. Didya İskemler'in çalıntı olmadığını hemen kanıtlasın, yoksa iki dizide şikayet ederim. Duş yapmadan keyfim yerine gelmez dedi Panep. Bu sabah da duş alacak zaman bulamadım. Sana kim haber verdi İmuni? Dev adamın sesindeki değişiklikten ateşle daha fazla oynamasının tehlikeli olacağını anladı katip yardımcısı. Nah dedi, Didya'yı iskemleyi vermesi için zorladığını, seni hırsızlık ve şantajdan mahkum ettirebileceğimi söyledi. Seni tanıdığım kadarıyla suçlamanın hazır olduğunu sanmakla yanılmıyorum değil mi? İmuni gözlerini içinde bir papirüsün bulunduğu deri keseye indirdi. Bana kalırsa gerçek ortada. Bana kalırsa da dedi Panep ürkütücü bir sükunetle. Öyleyse itiraf mı ediyorsun? Yalanlar yazmana izin vermemek gerek İmuni. Eğer bu yolda devam edersen gerçekten zarar vermeye başlayacaksın. Sana doğru yolu bulman için yardım etmem gerek. Panep katibin elinden avadanlıklarını koparırcasına aldı, keseyi ve papirüsü yırttı, fırçayı, mürekkep topaklarını ve su kabını parçaladı. Malzemesiyle aynı kaderi paylaşacağından korkan İmuni tabanları yağladı. Panep eline iskemleyi aldı. Uhabet çok sevinecek dedi Didya'ya. Gel de birlikte kahvaltı edelim. Gırtlağım alev alev yanıyor dedi araştırmacı İpoy. Her zamankinden daha gergindi. Karın boğazımın şiştiğini, zayıfladığımı söylüyor. Galiba ateşim yükseliyor, kutlamalardan sonra vadiye dönüp çalışacak durumda olamamaktan çekiniyorum. Işık değişik noktalara basarak İpoy'un nabzını ölçtü. Araştırmacı en ufak ağrıda bilge kadına başvurup ek dinlenme isteyen sürekli yakınanlardan olmamıştı hiç. Yüreğinin sözleri karışık dedi sonunda, daha önce gelmeliydin. Önemli bir şey mi? Ağzını aç, kafanı darkaya yatır. Beklediğini gördü. Tanıdığım ve iyileştirebileceğim bir hastalık diye açıkladı. Ama uzun bir süre şikayet etmeden acı çekmişsin. Böylesi kahramanlığın hiçbir değeri yok İpuy. Boğazındaki iltihap biçim değiştirebilir ve tedavi edilemez bir ura dönüşebilirdi. Bilge kadın Selefi'nin bıraktığı İltihaplı Hastalıklar kitabındaki orantıları izleyerek sarımsaktan, bezelyeden, kimyondan, deniz tuzundan, ince undan, nezle otu çekirdeklerinden, baldan, yağdan ve hurma şarabından oluşan bir karışım hazırladı. "Bu ilacı yuvarlak topaklar halinde yutacaksın," dedi İpu'ya. "Bir hafta boyunca günde 20 topak. Cerahat hızla kaybolacak ve rahatlayacaksın. Sonra hastalığın tümüyle iyileşene kadar yapacaklarını söylerim sana." İmdat sesleri muayeneyi çabucak sona erdirdi. Katip İmuni köy halkını ayaklandırmak için avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Suskun nefer sessizliği sağlamayı ve zanaatkârların şaşkın bakışları altında titreyen İmuni'nin suçlamalarını dinlemeyi başardı.
"Malzememi parçaladı, deli o."
"Kimden söz ediyorsun?"
"Panep'ten. Polisi çağırıp tutuklatmak gerek, yoksa bütün köyü yıkacak."
Yataktan çıkamayan nahtın dışındaki yontucular gülmemek için zor tutuyorlardı kendilerini. İmuni tuzağa düşmüş, Panep'te beklentilerinin ötesinde tepki göstermişti. "Git Panep'i getir," dedi ustabaşı Alim Tuti'ye. Tuti az sonra sıcak batla doldurulmuş bir çöreği yutmaya çalışan Panep ve Ditta ile birlikte döndü.
"Koruyun beni," diye aykırdı İmuni yontucuların arkasına saklanarak.
"Katip yardımcısının malzemesini kırdın mı?" diye sordu Nefer Panep'e. "Ben sadece yalanlarını sildim. Hatta loncaya iyilik ettiğimi sanıyorum. Eğer ben İmuni'ye hak ettiği dersi vermeseydim, sonunda kendini çok önemli biri gibi görmeye başlayacaktı. Yerinde kalıp mezar katibinin emirlerini yerine getirsin. Her şey yolunda gider." İmuni öfkeden kıpkırmızıydı, saldırıya geçti.
"Panep hem hırsız hem şantajcı, üstüne üstlük suçlama belgemdeki kanıtları yok etti."
"İşte şimdi ileri gittin," diye kükredi Panep. Ustabaş aralarına girdi. "Şiddet yok Panep. Verecek cevabın var mı? Bu sürüngene cevap vermemi mi istiyorsun? Önemli olan gerçek."
"Gerçeği ben anlatayım," dedi Didya. "Yontucular benden hemen Panep'e bir iskemle teslim etmemi istedi. Ben de dışarıda satmak için yaptıklarımdan birini götürdüm. Bu işte ne hırsızlık var ne de şantaj. Ama merak ettiğim bir şey var. Paramı kim verecek?"
"Güçlü naat," dedi Panep tüm olup biteni açıklayarak.
"Yine de çok karmaşık," dedi Çakal Unes. "Mahkemeyi toplamak gerekmez mi?"
"Tanrı Amon'un sopası yeter," diye karar verdi ustabaş. "Çünkü bu olay sanıldığından da açık."
Panep kulaklarına inanamadı. "Tanığım var. İmuni beni haksız yere suçluyor. Yontucular da nahtın yenilmesinin öcünü almaya çalışıyor. Buna rağmen beni yargılamayı mı düşünüyorsun?"
"Katip yardımcısının malzemesini parçalayarak suç işledin," dedi Nefer. "Hakikat meydanı bize yapmayı öğretiyor, yıkmayı değil. Koşullar ne olursa olsun bunu asla unutma."
Elinde bir ucu ustaca yontulmuş, tepesinde parlak kırmızı bir güneş taşıyan, koçbaşı biçiminde ağır bir asayla sol ekibin öte dünyanın kapı nöbetçisi kadar asık suratlı önderi dikildi genç devin karşısına. Bilge kadın da oradaydı.
"Panep, yalan söylemediğinde ısrar ederek tanrısal gözlere bakacak cesareti bulacak mısın?"
"Sana güveniyorum."
Dev adam siyah akik gözleri canlıya benzeyen yaldızlı kafaya dikti gözlerini. Köy halkı isteklerini bildirmek ya da dua etmek için Amon'un koçuna başvururdu. Dostunun sessiz topluluk önünde yargılanması için de koçbaşının içindeki gizli güce güveniyordu ustabaşı. Panep kısa sürede köyün doğuşu sırasında heykeli yapan büyücünün koçbaşına insanın iradesini kıracak bir güç verdiğini anladı. O acımasız bakışın içindeki görünmez alevlerden kaçınmak için gözlerini indirmek ve bağışlaması için tanrılara yalvarmak geçti içinden. Ne var ki içindeki gerçeğin gücü başını dik tutmasını, kutsal koçbaşı karşısında eğilmemesini sağladı. Güneşin çemberi birden gücünü yitirdi, ağır sopa uzaklaştı.
"Panep loncaya karşı ağır bir suç işlemedi," dedi bilge kadın. "Tanrıların öfkesini de çekmiyor."
"Yine de İmudi'nin malzemesini tazmin etmesini istiyorum," dedi ustabaşı.
Genç dev sessiz kaldı. Yontucularının arkasına sığınmış katip yardımcısı Nefer ile Panep'in dostluğunun sonsuza dek sürmeyeceğini düşündü.
50. Bölüm. Mezar katibi çalışma odasına iki ekip önderiyle bilge kadını çağırmıştı. Dinlenme süresi bitiyordu, karardan almak gerekecekti. Sol ekip ustabaşının hazırladığı, kralın da onayladığı çizim doğrultusunda milyon yıllık tapınağın yapımına başlayacak. Bir itirazın var mı hay?
Hiçbir itirazım yok.
Şantiye kapalı olacak ve polis tarafından korunacak. En ufak bir olayda şef Sobek'i uyar.
Sol ekibin önderi başıyla onayladı. Sizlerle görüşmek istediğim diğer iki nokta çok daha duyarlı. Krallar Vadisi'ndeki çalışmaları yeniden başlatmak ve bulduğumuzu Sobek'e de anlatmak konusunda ne düşünüyorsunuz?
Kral mezarını kazmak çok önemli diye kestirip attı Nefer. Tehlikesi ne olursa olsun ben devam edeceğim.
Öyleyse aramızda bir hain olduğunu Sobek'e söyleyelim.
Ben buna karşıyım dedi sertçe sol ekip önderi. Bunlar bizim sorunlarımız. Bizden başka kimse ilgilendirmez.
Tepkini anlıyorum dedi Işık ama Sobek düşmanımız değil. Köyü seviyor, huzur istiyor, yardımına ihtiyacımız var.
Bizim için ne utanç. Böylesi loncanın bütünlüğünü bozmaz mı?
Bütünlüğü bozmaya çalışan, yeminini çiğneyen o sefil. Bu utancı dikkatsizliğimize borçluyuz.
Bir koşulum var dedi Hay. Sobek öğrendiklerini bir sır olarak saklasın.
Beşinci tabiyanın tek rahat koltuğuna kurulmuş Kenhir'in karşısındaki asıra oturmuş Sobek gergindi.
Anlattıklarınız beni şaşırtmadı dedi sonunda mezar katibine. 10 yıldan beri adamlarımdan birinin katilini arıyorum. O katilin köyde saklandığına da eminim. Bundan daha iyi bir sığınak olabilir miydi? O gölge yutucusu şimdi de size zarar vermeye loncanın içini oymaya çalışıyor. Gerçeği kabul edin Kenhir. Uzun zaman önce hazırlanmış bir komployla karşı karşıyayız. Hakikat meydanında soruşturma yapma yetkisine sahip olmadığıma göre bu görev size düşüyor. O gölge yutucusu daha önce de cinayet işledi. Güvendiğinin ve kimliğinin tehlikeye düştüğünü anlarsa yeni bir cinayet işlemekten çekinmeyecektir.
Ya sen ne yapmayı düşünüyorsun?
Adamımızın dışarıdaki suç ortaklarıyla temas etmesi gerekecek. Sonunda da bir hata yapması kaçınılmaz.
Şimdiye kadar olmadı bu dediğin.
Biliyorum Kenhir, biliyorum. Yakalanmaz olduğuna yemin edilebilir. Uykularımı kaçıran da bu ya. Ama tek umudum bu.
Kimseye bir şey anlatmayacağına yemin etmen gerek.
Üstlerim için rapor yazmak zorundayım bir de.
Senin üstlerin Firavun, vezir ve benim. Seni ben korurum Sobek. Eğer gerekirse Firavun'a bile açıklarım olanları. Ama başka polislerin köyde ne olup bittiğini öğrenmeleri söz konusu bile olamaz. Biz sadece sana güveniyoruz.
Nübiri duygulanmıştı. Firavun adına susacağıma yemin ederim.
Yaklaşanlar vardı. Merneptah'ın mezarını korumakla görevli polis memuru Tusa Emin'di. Yaklaşan biri vardı. Çıplak ayaklar kumun üzerinde neredeyse hiç ses çıkarmıyordu. Ama tehlikenin farkına varacak kadar hassastı Nübiyeli'nin kulakları. Tusa hançerini kılıfından çıkardı. Saldırgana öldürücü darbeyi vurmak için kayaya yapıştı.
Şantiyeye ilk gelen Panep nöbetçiyi göremeyince şaşırdı. Sobek'in adamlarının nedenli ciddi olduklarını bildiğinden tek bir sonuç vardı kafasında. Tusa ortadan kaldırılmıştı. Eğer saldırgan hala çevredeyse kaçmasına izin vermeyecekti Panep. Öteki Panep'in yaklaştığını duymuşsa mezarın girişinin yakınında duvara yapışmış halde bekliyor olmalıydı. Oradaydı, öteki hissediyordu. Korkusunu ve öldürme arzusunu da hissediyordu. Panep mezarın kapısından içeri atıldı, yere düşüp yuvarlanmaya başladı. Şaşkın Nübiyeli hançerini boşluğa salladı. Genç dev hem bacaklarına bir çelme takmış hem de bileğine silahını düşürtecek kadar şiddetli vurmuştu.
''Ama sen polissin.''
''Sen de ekiptensin.''
''İşini iyi yapıyorsun dostum.''
''Eğer sen meslek değiştirmeyi düşünüyorsan Sobek seni hemen işe alır.''
''İşte buna şaşarım.''
Ustabaşı ile diğer zanaatkarlar mezarın ağzına vardı. Nübiyeli ve Panep de yerden kalktı.
Neler oldu diye sordu Nefer.
Güvenlik önlemlerini sınamak için bir tatbikat dedi Panep. Tusa sayesinde mezar güvende.
Kenhir kayaya kazılmış gölge koltuğuna yerleşti ve malzeme dağıtımını denetledi. Sağ ekip üyeleri ustabaşının gözetimi altında kazmaya devam edecekti. İnce bakır kalemler alan kurtarıcı Shed ile Panev'in dışında. ''Bizim için hassas çalışma şimdi başlıyor.'' diye açıkladı Shed. ''Açılan bölümde olabildiğince düz bir duvar hazırlayacağız. Kusursuz bir destek olmasa resim neye benzerdi?'' Panev boynundaki muskaya dokundu. ''Değiştin.'' dedi kurtarıcı. ''Hep aynı öfke ama çok daha fazla güç.'' ''Gözlerimi açtın Shed. Sana nasıl teşekkür edeceğim?'' ''Benden daha iyi bir ressam olarak, ötekiler emirlerimi yerine getirecek, sendense daha fazlasını bekleyeceğim.'' ''Sana önereceğim yüzlerce eskiz var. Bir kral mezarının gerektirdiği betimlemeye bağlı kalarak daha yaratıcı olman için herhalde hiçbirini kabul etmeyeceğim. Betimlemeye sadık kalırsan sanatımızın sırlarından hiçbiri senin için erişilmez olmayacak.'' Geçitte geçirdikleri gece boyunca yıldızlar ile ayı izlemişti Panev. Enerji dolu göz muskası tüm yorgunluğunu siliyordu. Eline kısa saplı bir keser aldı ve heyecanla kayanın üzerindeki son çıkıntılara girişti. Taşın yüzünü cilalamak için çakıl taşları kullanacaktı daha sonra. Kireç uzmanıydı o. İnce alçı ve şeffaf tutkal karışımı bir destek katı sürerdi. Sonra her resmin yerini alması, görüntünün bütünlüğüyle ahenk içinde yaşaması için duvarı kafeslere bölmek ressamların işiydi. Yontucular anıtsal kapının üzerindeki taşı tamamlamak üzereydi. Taşta Firavun'un ruhunun dirilişi anlamında, İssis ve Neftis'in koruyuculuğunda güneşin yeniden canlanmasını temsil eden, göz alıcı renklerde bir böcek ile bir koç görünüyordu. Kurtarıcı Shed yardımcısına duvarları süsleyecek temaları açıklarken mezar yavaş yavaş tamamlanıyordu. Serkiyeta kırmızı saçaklı yeşil elbisesini çıkardı, hesaplı bir yavaşlıkla bir başkasını, göğüslerini açıkta bırakan sarıyı giydi. ''Güzel miyim tatlı aşkım?'' ''Harika.'' dedi Mehi, zorlu bir gün geçirmiş, içten gelen rüşvetçilik dürtüsü sayesinde yeni insanlar bağlamıştı kendine. Gerek Teb'in batı yakasında gerekse doğu yakasında çalışkanlığını ve kusursuz yöneticiliğini örnek gösteren ateşli taraftarlar kazanıyordu. Sevgili eşi de şölenler sırasında bölgenin ileri gelenlerini tavlıyor, varlıklı ve güçlü çifte hayran yöneticileri Mehi'nin yanına çekiyordu. Böylece güney yakasının etkili insanlarından hiçbirini dışarıda bırakmayacak ağını sabırla örüyordu Mehi. Tüm ülkeye girişmeden önce daha uygun bir deneme alanı bulunabilir miydi? Mehi'ye bir ziyaretçisinin geldiğini bildirecek uşak ne yapacağını bilemiyordu. İmrendirici hareketlerle yeniden soyunmaya başlayan Serketa'yı görmemek için önüne eğmişti başını. ''Başkentten gelen bir subay sizinle görüşmek istiyor.'' ''Kabul salonunu al, içecek bir şeyler sun.'' Serketa kocasına süründü. ''Perdenin arkasına saklanıp konuşmanızı dinleyebilir miyim?''
''İyi olur.''
''Bu askerden de kurtulmamız gerekmez mi?''
''Belki ama daha çok erken.''
Yeni bir cinayet olasılığı Serketa'yı öylesine tahrik etti ki heyecanını Mehi'ye belli etmekten alamadı kendini. Kabul salonundaki subay biraz daha sabredecekti.
''Ne haberler?'' diye sordu general.
''Merneptah ülkeyi çelik pençeyle yönetiyor.'' diye cevap verdi subay. ''Bir taraftan da sağlığının çok iyi olmadığı söylentileri dolaşıyor.''
''Yerini alacaklar içinde kimin yolu daha açık görünüyor?''
''Oğlu Seti ama daha önemli haberler de var. Kışlalardaki hareketlilik gün geçtikçe artıyor. Firavun Perramensu ve Memphis silahçılarından önemli sayıda kılıç, mızrak ve kalkan istemiş.''
''Manevra mı varmış?''
''En akla yakın geleni bu. Suriye ve Filistin'de yapılacak bir güç gösterisi ayaklanma heveslerini söndürür. Kabile reisleri Merneptah'ın Ramses'ten çok daha güçsüz olduğunu sanıp ciddi ayaklanmalar çıkartabilir.''
''İnandırıcı belirtiler gördün mü?''
''Söylediğimin ötesinde bir şey bilmiyorum general. Bana kalırsa durumu daha iyi değerlendirebilmek için Perramessu'ya gitmelisiniz. Teb'de tek başına kalmak size göre değil. Özellikle de ününüzün yayılıp Firavun'a yakın görevlerin sizinle tanışmak için can attığı bir sırada.''
Subay haklı olmasına haklıydı da, böylesi bir yolculuğa çıkabilmek için çok geçerli bir neden gerekiyordu. Bu nedeni de hakikat meydanı sunacaktı Mehiye.
25. ayrımın sonu. Sayfa 309.